Ayrım 11. İş işten geçti. Jean-Paul Sartre. Sayfa 130. Suikastçıların hangarı. Burası garajken hangar haline getirilmiş bir yerdir. Şehrin dış mahallelerinden birindedir. 30 kadar adam orada toplanmıştır. Hepsi de ayakta. Yüzleri lastiksiz köhne bir kamyonun üstünden kendilerine hitap eden Dixon'la Langlois'a dönüktür. Dixon hitabesinin son sözlerini söylüyor. İşte arkadaşlar, son direktifler bunlardır. Derhal görevinizin başına koşarsınız ve orada emir beklersiniz. 20 dakikaya kadar isyan patlak vermiş olacak. Adamlar onu dalgın ve düşünceli bir tavırla dinlediler. Hepsi de çoğu 30 yaşlarında işçilerdi. Dixon sözünü bitirince ilkin ortalığa bir sessizlik çöktü, sonra birçok sesler gelişigüzel bir şekilde etrafa yayıldı. Ya düğmen? Düğmen neden yok? Onun polisin adamı olduğu doğru mu? Dixon sessizliği sağlamak için elini uzattı. Şimdi arkadaşlar, sizlere düğmenden bahsedeceğim. Pierre, daracık ve tenha bir sokaktan geçerek hangara yetişti. Hemen bisikletinden atladı, etrafına son bir defa şüpheli gözlerle bakındı, sonra iki kanatlı bir kapıya yanaştı. Kapının arkadan kilitli olduğunu görünce koştu, hangarın o kısmını dolaştı ve pis bir bahçenin parmaklığından aşıp gözden kayboldu. Uzakta bir duvara abanmış olan Lucia Dörjü onu gözetliyordu. Lucia solumakta ve ter dökmekteydi. Pierre'i gözden kaybedince bir an tereddüt geçirdi, sonra Pierre'in tuttuğu yönün aksi tarafa doğru koştu. Pierre ikinci bir bahçeye atladı, cılız birkaç tavuğu ürküttü, nihayet yerden birkaç metre yüksekteki çatı penceresinin altında durdu. Pencereye kadar güç bela tırmandı, oradan hangarda olup bitenleri görebiliyordu. Dixon hala konuşuyordu. Onun ne mal olduğunu tam zamanında öğrenmek fırsatını bulduk. Hiçbir açıklama yapamadı ve ortadan kaybolmayı tercih etti. Pierre'in sesi yükseldi. Yalan! Bir tek hareketle tüm gözler pencereye çevrildi. Hayretten dona kalan suikastçılar Pierre'in pencereye tırmanmasını, sonra üst kenara asılarak iki ayağını birleştirmek suretiyle yere atlamasını seyrettiler. Pierre hemen suikastçı kalabalığına doğru yürüdü. Onlar çekilip kendisine yol verdiler. Pierre hangarın ortasına, Dixon'la Langlois'un bulundukları kamyonun yanına kadar sokuldu. Durdu, elleri cebinde fakat vücudu dimdik ve ayakları sımsıkı vaziyette döndü, söze başladı. ''Arkadaşlar, işte aranızdayım. Evet, naipten para aldıktan sonra kaçmış olan o hain, o satılmış adam işte geldi.'' Suikastçıların ortasında gözlerinin tam içine bakarak birkaç adım yürüdü. Pierre durakladı, sonra ekledi. İşler fena gittiği zamanlar size kim cesaret verdi? Birliği kuran kim? Yıllarca kim bilisin aleyhine çalıştı? Pierre konuşa konuşa tekrar kamyonun yanına geldi ve Dixon'la Langlois'ı göstererek, ''Dün Langlois'la Dixon bana alçakça saldırdılar. Kendimi savunmak istemedim ama sizin önünüzde kendimi savunacağım. Kendimi değil, sizi düşündüğüm için. Boş yere ölmenizi istemiyorum.'' Bir telefon odası. Lucia Dörjü civardaki küçük bir bistronun telefon odasına daldı. Telaşla bir numara çevirdi, sabırsızlık içinde bekledi. Aynı zamanda öbür eliyle terini siliyor ve camın arkasından korkulu gözlerle sokağı gözetliyordu. Milis şefinin bürosu. Bürosunda oturmuş olan milis şefi bir haritanın üzerine eğilmiş, etrafında üniformalı birkaç takım çavuşu var. Hepsinin de dikkat kesilmiş, aynı olayı beklediği hissediliyor. Telefon zili sessizliği giderdi. Milis şefi bürosunu dolduran birçok telefon alıcılarından bir tanesini kaldırdı, dinledi, bir göz işaretiyle gelen haberin tam bekledikleri şey olduğunu mahiyetindekilere bildirdi. Bir an daha dinledi, karşı tarafın sözünü hep kısa ''Evet, evet'lerle kesiyordu. Arkadaşlarından birine emir verdi. ''Yazın, Alheyne Meydanı, eski Dubreil Garajı.'' Suikastçıların hangarı. Pierre açıklamasının sonuna gelince şiddetle bağırdı. ''Bana inanıyor musunuz arkadaşlar?'' Dixon'un sesi yükseldi. ''Arkadaşlar!'' Fakat Pierre şiddetli bir hareketle ona dönerek emretti. ''Sen sus Dixon, ben sana ne zaman söz verirsem o zaman konuşursun.'' Sonra etraflarını saran kalabalığı göstererek, ''Arkadaşlarım beni mahkum etmediği sürece onların şefi benim.'' O esnada kimden geldiği anlaşılmayan bir ses sordu. ''Ya Charlie'nin karısı Pierre?'' Pierre alay etti. ''Nihayet konuya geldik, evet Charlie'nin karısı.'' soruyu soran adama doğru bir adım attı. Evet, Charlie'nin karısını tanıdım. Onunla tanışıyorum. O ne yaptı biliyor musunuz? Benimle yaşamak için kocasından ayrıldı. Haberi bana getiren o. Biz ihanete uğradık çocuklar, ihanete. Asabiyetle ve konuşa konuşa küçük kıtasının karşısına yürüdü. Ötekilerin kendisine inanmaya başladığı hissediliyordu. Devam etti. Milisler kışlalarında emir almış bekliyor. Bu gece üç alayı şehire girdi. Kamyonun yanına geldi ve bu defa Longla ile Dixon'a hitap etti. Artık onlar da inanır olmuştu. Naip hepimizi tanıyor, ne hazırladığımızı biliyor. Bizi daha iyi ezmek için şimdilik bizi serbest bırakıyor. Adamlardan biri atıldı. Bunun doğruluğunu bize neyle ispat edeceksin? Pierre yüzünü tekrar topluluğa çevirdi. Hiçbir şeyle. Bu bir güven meselesi. 10 yıldır sizinle beraber çalışan birini itham edecek misiniz, yoksa onun sözüne inanacak mısınız? Mesele bundan ibaret. Bu sözler suikastçılar arasında çeşitli hareketler yarattı. Pierre kuvvetle ısrar etti. Ben bir hain olsaydım ne işim vardı burada? O sırada adamın biri gruptan ayrılarak geldi. Pierre'in yanında durdu. Arkadaşlar dedi, ben ona inanıyorum. O şimdiye kadar hiç yalan söylemedi. Bir başkası, sonra birisi daha, bir başkası daha ona katıldılar. Ben de Pierre. Artık herkes bir arada ve içtenlikle Pierre'in lehine dönmüştü. Ben seninleyim Dümen. Pierre onları susmaya davet etti. O halde beni dinleyin. Bugün hiçbir şey yapmamak gerekir. Ben... Telefonun çalması sözünü kesti. Pierre sustu. Bütün gözler garajın bir köşesine dikildi. Yüzü birdenbire ciddileşen Longlois kamyonundan atladı ve koşarak küçük bir odaya girdi. Bütün ötekiler kımıldamadan endişe içinde yerlerinde beklediler. Longlois'un uzun susmalarla kesilen sesi işitiliyordu. Evet, evet, nerede? Hayır. Ne? Hayır, hayır. Verilecek emri bekleyin. Sonra Longlois telaş ve üzüntü okunan bir yüzle telefon odasından çıktı. Topluluğa yanaştı, Pierre ile Dixon'un yüzlerine baktı, sonra söze başladı. Hareket başlamış, Kuzey grubu vilayete hücum etmiş. Ansızın bütün gözlerin üzerine çevrildiği Pierre, üzüntü ve güçsüzlük ifade eden bir hareket yaptı. Kolları düştü, sırtı kamburlaştı, garajın sonuna doğru birkaç adım attı. Şaşkına dönmüş olan Dixon kararsız bir sesle sordu. Pierre, şimdi ne yapmak gerekir? Pierre umutsuz bir şiddetle başını çevirdi. Ne mi yapmak gerekir? Ben ne bileyim, bana vız gelir. Birkaç adım daha attı, yumruklarını sıktı, tekrar döndü ve bağırdı. Zamanı geçmeden beni dinleseydiniz, şimdi işi kendiniz temizleyin, suç bende değil. Buna rağmen gitmedi, elleri cebinde, başı önüne eğilmiş bir halde arkadaşlarına doğru geldi. Dixon ısrar etti. Pierre, biz haksızlık ettik. Fakat sen yine bizi bırakma. Yalnız sen bir şey yapabilirsin. Onların ne hazırlandığından haberim var. Pierre hiç cevap vermeden arkadaşlarının yalvaran bakışları arasında birkaç adım yürüdü. Sonunda başını kaldırdı ve acı bir gülümsemeyle sordu. Saat kaç? 10:20. Pierre derin derin düşündü. Başını kaldırdı ve büyük bir gayret sarf ederek konuştu. Peki, kalıyorum. Sonra Dixon'a dönerek ekledi. Bir dakika telefon edeceğim. Camlı telefon kabinine kadar yürüdü, içine girip kapısını kapadı. Bir pencere kanadının aralığından birkaç metre ötede kendisini gözetlemekte olan Lucia Dörj'ü görülüyordu. Charlier'lerin salonu. Eve elinde tabanca kanepenin arkasına dikilmiş duruyor. Andre ile Lucette oturmuşlar, birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar. Eve hikayesini henüz bitirmiş. İşte Lucette, Andre'nin hayatı bu. Yalan mı Andre? Andre, korku ve gurur yarası karışık bir duyguyla cevap verdi. Sana cevap vermeyeceğim. Delisin sen. Eve sadece, peki, dedi. Eğildi ve Andre'nin cebinden bir top anahtar aldı. Lucette, o halde git, masanın çekmecesindeki mektupları getir. Anahtarları kardeşine uzattı. Fakat kız yerinden kımıldamadı. Eve daha yüksek sesle tekrarladı. Lucette, eğer Andre'nin ölmesini istemiyorsan git mektupları getir. Bir yandan bunu söylerken, bir yandan da tabancayı Andre'nin kafasına çevirdi. Lucette, korkusundan anahtarları aldı ve yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdü. Telefon çaldı. Eve ile Andre irkildiler. Andre yerinden kalkmak isteyince Eve ona emrini hatırlattı. Kıpırdama, telefon benim için çalıyor. Hemen telefona koştu. Düz etli Andre telefona sarılan Eve'i dikkatle süzüyordu. Sırtını duvara dayayan ve elindeki tabancayı karşısında bulunan genç çiftin üzerine çeviren Eve cevap verdi. Alo? Birdenbire sesi yumuşadı. Pierre sen misin? Evet. Bir an endişe ve acı içinde dinledi. Aa, hayır Pierre, hayır, olmaz. Kadın serseme dönmüştü. Tekrar etti. Bunu yapamazsın, imkanı yok. Kendini ölüme atıyorsun. Hem anlamsız yere. Pierre, seni sevdiğimi hatırla. Sevişmek için dönmüştük ya. Hangar. Kabinin camları arasından içeride telefon etmekte olan Pierre gözüküyordu. O da heyecan içindeydi ama geriye dönemezdi. Eve, beni anla diye yalvardı. Beni anlaman lazım. Arkadaşlarımı yüzüstü bırakamam. Evet, biliyorum. Kazanma veya kurtulma şansları hiç yok. Ama bırakamam. Başının üstündeki elektrikli saat 10.29'u gösteriyordu. Hangarın önü. Milislerle dolu iki araba bütün hızıyla gelerek hangarın önünde durdu. Etrafı hemen bir milis dalgası kapladı. Binayı sardılar. Charlier'lerin salonu. Eve hala telefon başındaydı. Pierre, hayır, sakın bunu yapma. Bana yalan söyledin. Beni bırakıyorsun. Beni hiç sevmedin. Hangar. Hayır, seni seviyorum Eve. Seni seviyorum. Ama arkadaşlarımı bırakmaya hakkım yok. Küçük pencereden tabancasıyla kendisine nişan alan Lucia Dörjü'yü görmüyordu. Pierre acı içinde bağırdı. Eve! Eve! Lucia Dörjü kudurmuş gibi ateş etti. Charlier'lerin salonu. Telefon patlayan kurşun seslerinin gürültüsüyle titredi. Eve kurşunlarla kendisi vurulmuş gibi duvar boyunca kayarak yere yıkıldı. Andre hemen kalktı, Lucette müthiş bir çığlık attı. Hangar. Birkaç kişi camı paramparça olan telefon odasına koştular. İçlerinden biri kapıyı açınca Pierre'in vücudu ayaklarının dibine yığılıverdi. Aynı dakikada bir makineli tüfek ateşi başladı. Bir ses bağırdı. Milisler! İkinci bir ateş sağanağı kapının kilidini uçurdu. Suikastçılar etrafa kaçıştılar ve siper bulabilmek için köşelere sığındılar. Bir yandan da silahlarını çıkardılar. Birden kapının iki kanadı açılıverdi. Milisler her tarafı ateşle taradılar. Suikastçılar karşılık verdilerse de zayıflıkları yüzünden ezildiler. İki pencereden birden atılan sis bombalarının boğucu dumanı etrafa dağılıyordu. Dumandan gözleri yaşla dolan Dixon'la Long'la kamyonu siper almış ateş ediyorlardı. Etraflarındaki arkadaşlarından bazıları öksürüyor, bazıları da gözlerini silmek için ateşi kesiyordu. Bir mermi 10.30'u gösteren elektrikli saati uçurdu. O anda Pierre'in bacakları kendi vücudunun üzerinden geçti. Pierre bir lahza kapının aralığında durdu, etrafına bakındı ve omuz silkti. Sonra gittikçe daha çok koyulaşan dumanın arasında ilerledi. Dışarıda milisler kapıyı sarmışlar, tüfeklerini hedefe çevirmiş, asilerin teslim olmasını bekliyorlardı. Pierre hangardan çıktı, göze görünmeden milislerin arasından geçti. Park. Kır gazinosu kapalıdır. Çarpışmalar orada da iz bırakmış. Kırılmış camlar göze çarpıyor. Duvarlar mermilerden hasara uğramış, kopan dallar dans pistini ve parkın tarhlarını örtmüş. Masalarla sandalyelerin bir kısmı alelacele kümelenmiş, bir kısmı da öteye beriye devrilmiş. Uzaktan hala tek tük silah sesleri geliyor. Pierre ile Eve bir bankın üzerine oturmuşlar. Pierre dirseklerini dizlerine dayayarak öne eğilmiş. Eve onun yanında duruyor. Fakat aralarında az mesafe var. Etrafları tamamıyla tenha. Yalnız uzaklarda birkaç ölü geziniyor. Nihayet Eve, Pierre'in yüzüne bakıyor ve ona yavaşça sesleniyor. Her şey bitmedi daha Pierre. Başkaları çıkacak ve eserinize devam edecek. Biliyorum başkaları ama ben değil. Kadın derin bir sevgiyle, ''Zavallı Pierre'' diye mırıldandı. Pierre başını kaldırdı ve sordu. ''Peki Lucette ne oldu?'' Eve de cevap vermeden omuz silkince o içini çekti. ''Zavallı çocuk.'' Genç kadın, ölümün kayıtsızlığına ilk defa kapılmışa benziyordu. Sakin bir tavırla dedi ki, ''15-20 yıl sonra o da bizim gibi bir ölüden ibaret olacak. Bir dakika gibi geçer.'' Bir an ikisi de sustular. Birden kulaklarına bir ses geliyor. Sizi burada bulacağımı umuyordum. Başlarını kaldırınca karşılarında yine 18. asrın o neşeli ihtiyarını gördüler. Adam sordu. İşler yolunda gitmedi mi? 600 ölü ve yaralı, 2000 tutuklu var. Pierre ateş seslerinin geldiği tarafa doğru dönerek ekledi. hala da devam ediyor. Yaşlı adam sordu. Ya siz ikiniz, siz bir şeyler? Cevabı Iv verdi. Hayır efendim, hayır. Bizim? Yok. Meğerse iş işten geçmiş. İnsan bitmiş bir oyunu tekrarlayamıyor. İhtiyar, doğrusu ne kadar? Diye başladı. Adam bir an evvel yanlarından uzaklaşmaya can atıyordu. Oldukça güzel olan genç bir ölü yanlarından geçerken ihtiyar özür dilemek ister gibi ekledi. Kulübümüzün size ve hanımefendiye her zaman açık olduğunu unutmayın. Beklemeden geçmekte olan bir genç ölünün peşinden gitti. Pierre ile Yves başlarıyla ona sessizce teşekkür ettiler. Böylece hiç konuşmadan uzun zaman yan yana kaldılar. Sonra Pierre birden son derece yumuşak bir sesle sözü açtı. Ben sizi sevmiştim Yves. Hayır Pierre, inanmam. Sizi bütün ruhumla sevdim. Olabilir ama artık neye yarar? Ayağa kalktı. Pierre de doğruldu. Evet, neye yarar? Ayakta bir an karşı karşıya durdular. İkisi de üzüntülüydü. Seslerinde hüzünlü ve nazik bir kayıtsızlık vardı. Pierre sordu. Kulübe gelecek misiniz? Belki. Şimdilik Allah'a ısmarladık. El sıkışıp ayrıldılar. Ama daha üç adım atmamışlardı ki genç bir çift koşarak onlara doğru geldi. Pierre, Lagunizi çıkmazında sıra beklerken gördüğü suda boğulmuş genç kızı hemen tanıdı. Çok heyecanlı olan kız sordu. ''Siz ölü müsünüz efendim?'' Pierre başıyla onayladı. Genç kız devam etti. ''Biz birbirimiz için yaratıldığımızı yeni anlamış bulunuyoruz.'' Delikanlı da ekledi. ''Yeryüzünde karşılaşmak nasip olmadı. Bize 140. maddeden bahsettiler. Acaba bilginiz var mı?'' Pierre Yves'e bir suç ortağı gözüyle baktıktan sonra kestirme bir cevap verdi. Size Lagunizi sokağında bilgi verirler. Genç kız Pierre'in bakışının farkında oldu. Yves'e döndü. Sokağı her tarafta aradık. Acaba nerede bulunuyor? Yves gülerek harap kır gazinosunu gösterdi. Gidin orada dans edin. Eğer yanılmış değilseniz sokak orada hemen karşınıza çıkar. Genç çift Yves'in yüzüne biraz hayretle baktı. İnanmayı o kadar istiyorlardı ki. ''Teşekkür ederiz hanımefendi.'' dediler. Sonra el ele verip belli belirsiz bir endişe içinde uzaklaştılar. Birkaç adım yürüdükten sonra dönüp utanarak sordular. ''Tuhaf bir haliniz var. Söyledikleriniz doğru değil mi? Başımıza bir kaza gelmeyecek ya.'' Erkek bu sözleri tamamladı. ''Demek insan hayata yeniden başlamayı deneyebiliyor öyle mi?'' Pierre ile Yves kararsızlık içinde birbirlerine baktılar. Sonra gözlerini genç çifte çevirerek gülümsediler. Pierre cevap verdi. ''Bir deneyin.'' Yves ekledi. ''Deneyin bakalım.'' İçleri ferahlayan gençler gazinoya doğru koştular. O sırada Pierre Yves'e döndü ve daha anlamında derin bir sevgiyle el salladı. Çok heyecanlanan Yves ona aynı biçimde karşılık verdi. Kolları ağır ağır indi, döndüler, her biri kendi yoluna gitti. Ötede, harap pistin üzerinde genç bir çift birbirine sarılmış, yeniden başlamak umuduyla dans ediyordu. Kitabın sonu. 5 Temmuz 2011, sayfa 143.